Ayrım 2.
Otto'nun anahtarlarını geri verirken, "Yeni mi?" dedi. Alman mühendis saf saf sordu. "Nedir yeni olan?" "Anahtarlığın." Kızardı Otto, sanki suçu yüzüne vurulmuş bir insan gibi. Ama bu ölçü olamazdı. Otto zaten konuşurken hep kızarırdı. Başını salladı. "Evet, yeni," dedi. Başka bir şey sormadı Selim. Zaten aklına gelen çok saçmaydı. Bir anahtarlık yüzünden bir anda neler düşünmüştü. Gülümsedi içinden, saçmalıyorum diye. Sonra dosyayı alıp uzaklaştı. Selim dış hatlar terminaline vardığında uçağın alana inmesine 15 dakika vardı. Mazda'yı en yakın otoparka bırakıp koşar adım terminale yürüdü. İniş saatlerini gösteren panoda beklediği uçağın vaktinde alanda olacağı yazılıydı. Dışarıdaki yakıcı güneşin sıcaklığından sonra binanın klima ile soğutulmuş havası serinletici bir Meltem'in rahatlığı gibi geliyordu insana. Selim bir süre etrafa bakıp oyalandı. İnen kalkan jetlerin havayı delerek çıkardığı gürültülerden insan hangi uçağın indiğini, hangisinin kalktığını kestiremiyordu. Nihayet hoparlörden T-128 sefer sayılı Hamburg'dan beklenen Lufthansa'nın alana indiği bildirildi. Selim, uçak şirketinin kontuarına giderek Karl Weber adının anons edilmesini rica etti. Adamı tanımıyordu. Weber'in adı kısa aralıklarla anons edilmeye başladı. Gümrük kontrolünden çıkanlar yavaş yavaş yaklaşıyorlardı. Selim bir ön seziyle daha görür görmez beklediği adamın o olduğunu tahmin etti. Neredeyse beyaza yakın sarı saçları, uzun boyu, kendinden emin yürüyüşüyle yaklaşan adam Karl Weber olmalıydı. Nitekim adam kontuara yaklaşıp tam önünde durdu. 1.90'a yaklaşan boyuyla Selim'e tepeden bakıyordu. Soğuk ve ifadesiz bir yüzü vardı. Selim düzgün Almancasıyla "Herr Weber?" diye sordu. Adamın asık yüzünden belli belirsiz bir gülümseme oluştu. Selim elini uzatıp "Ben Graz'dan Selim Alper" diye kendini tanıttı. Tokalaştılar. Bu sıcak havada bile adamın teni buz gibiydi. Selim'in insanlarla ilk tanıştığı anda edindiği izlenimin sonraki ilişkilerinde kalıcı bir etki yapması gibi kötü bir huyu vardı. Zaman zaman yapısının bu özelliğinden şikayetçi olsa da deneyimleri bu ilk karşılaşma anında oluşan etkilerin kolay kolay silinip değişmediğiydi. Karl Weber'de onu iten bir şey vardı. Adamı daha ilk gördüğü anda ondan hoşlanmamıştı. Weber'in sadece iki bavulu vardı. Bavulları hamala verip otoparka yürüdüler. Yol boyunca da tek kelime etmediler. Selim fanatik olmamakla beraber koyu bir milliyetçiydi. Emekli bir generalin oğlu olması, öğrencilik ve ilk gençlik yıllarında aile ocağında aldığı vatan ve millet sevgisi, örf ve ananeleri ve nihayet yüksek öğrenimi sırasında yabancı ülkelerde karşılaştığı gerçekler ondaki milliyetçilik heyecanlarını daha da arttırmıştı. Asla yabancı düşmanlığı yoktu ama onlara hep ihtiyatla yaklaşırdı. Yabancıların kendisine tepeden bakmalarını bir türlü hazmedemez, eline geçen her fırsatta da tepki gösterirdi. Arabaya girince emniyet kemerlerini takarlarken yanındaki Alman'a kaçamak bir nazar fırlattı. Karl Weber 40 yaşın üzerinde olmalıydı. Çok zevksiz giyinmişti. Giyim kuşamına düşkün, bir ilim adamına göre modaya oldukça yakından takip eden biri olarak yeni müdürün açık mavi ceketi, koyu kahverengi uyumsuz pantolonu ve zevksizlik örneği kravatına küçümseyerek baktı. Ama adam tertemizdi. Elbiselerinde en ufak bir kırışık bile yoktu. Kapalı arabanın içine girince markasını kestiremediği bir aftershave'in iç bayıltıcı kokusu burnuna çarptı. Selim arabayı hareket ettirdi. Beyaz Mazda sıkışık trafiğin içine dalarak şehre doğru yol almaya başladı. Selim zoraki de olsa belirli nezaket ölçüleri içinde adama sorular sordu. Türkiye'ye ilk gelişimi, İstanbul hakkında bilgisi olup olmadığı, Almanya'daki Graz'da pozisyonunu falan gibi şeyler. Aldığı cevaplar çoğu zaman bir iki kelimeyi geçmiyordu. Anlaşılan adam soru sorulmazsa konuşmayacaktı. Sıkıldı Selim. Dikkatini yola verip arabayı sürmeye devam etti. Yeni müdürü Konrad Oteli'ne bırakacaktı. Fabrika idaresi kendisine uygun bir ev buluncaya kadar otelde kalması münasip görülmüştü. Yan gözle evli mi diye parmağında yüzük aradı. Ve o zaman sol elinin yüzük parmağının kesik olduğunu gördü. Selma kocasından önce eve döndü. Genellikle öyle olurdu zaten. Servis kızları Ayşe'yi eve bırakırdı. Ama çoğu zaman erken çıkan Selma kızını anaokulundan kendi almayı yeğlerdi. Kızın elini yüzünü yıkayıp kıyafetini değiştirdikten sonra oynaması için salona bıraktı. Uysal ve hiç yaramazlık yapmayan bir çocuktu Ayşe. Halının üzerindeki oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Selma da bir koşu yukarıya fırlayıp soğuk duşun altına girdi. Kulağı aşağıda oynayan kızındaydı. Sırtına rahat ve spor bir ev kıyafeti geçirip akşam yemeği hazırlığı için mutfağa koştu. Çoğu çalışan kadın gibi yorgun argın eve dönünce yemek yapma zorunluluğu ona hiç rahatsız etmezdi. Kocasının sevdiği yemekleri hazırlayıp sunmak ve sonra ondan birkaç beğeni cümlesi işitmek mutlu olmasına yeterdi. Selim'in sakin ve yumuşak mizacının altında ihmale ve düzenin bozulmasına tahammül edemeyen hırçın ve asabi bir yapının gizlendiğini çok iyi bilirdi. Huyuna, suyuna gidildiği zaman dünyanın en iyi, en mükemmel erkeğiydi kocası. Eve dönüşte uğradığı marketten aldığı tavukları dolaba koyarken onu nasıl çılgınlar gibi sevdiğini düşündü. Hünkar beğendiği çok severdi Selim. Patlıcanları közlemek için ocağın üzerine yerleştirirken Mazda'nın klaksonunu işitti. Yüreği sevinçle çarpmaya başladı. Bu akşam erken dönmüştü sevgilisi. Selim'in anahtarını kullanmasına fırsat vermeden koşup kapıyı açtı. Genç adamın yüzündeki sevinci, gözlerindeki mutluluk parıltılarını hemen fark etti. Belli ki bugün onu mutluluğa iten önemli bir şeyler olmuştu. Soran gözlerle kocasına baktı. Selim arkasına sakladığı elini meydana çıkardı. Kocaman pembe bir orkide tutuyordu elinde. Çiçeği teatral bir jestle eğilerek karısına sundu. Selma da ağzından fırlayan çığlıkla çiçeği alırken aynı şekilde karşılık verip reverans yaptı. Genç adam sevgiyle karısını kucaklayıp uzun uzun dudaklarından öptü. Babasının geldiğini gören küçük Ayşe bacaklarına sarılmasa belki de öpüşmenin sonu yatak odalarında bitecekti. Kendini toparlayan Selma kocasından durumu aydınlatacak bir iki cümle bekliyordu. Selim ona sık sık çiçek getirirdi ama bugün bir fevkaladelik olduğu yüzündeki ifadeden belliydi. Genç adam, "Hemen giyin, bu akşam yemeği dışarıda yiyeceğiz. Hem de krallara layık bir sofrada. İstakoza ne dersin? Don Perignon bile içebiliriz ya da ne emredersen," dedi. Selma gözlerinden mutluluk fışkırarak, "Sende bir coşku var, hayrola, neler oluyor sevgilim? Meraktan çıldıracağım, anlatsana," diye kocasını sıkıştırıyordu. "Olmaz, şimdi söyleyemem. Bu haberi ancak şampanyamızı yudumlarken kulağına fısıldayabilirim," diye mırıldandı. Yanan patlıcanların kokusu etrafı yayılmasa Selma kocasını daha sıkıştıracaktı. Önce deli gibi mutfağa koştu, sonra Ayşe'yi kaptığı gibi hazırlanmak üzere üst kata fırladı. Selim arkasından onun çocuksu telaşını keyifle seyrediyordu. Müzeyyen Hanım yaşına rağmen dinç ve sağlıklı bir kadındı. Üstelik tek torununu da çılgınlar gibi seviyordu. Böyle bir babaannenin varlığı Selim ve Selma için büyük bir nimetti. Bütün gece gezmelerini ona borçluydular. Allah'tan Ayşe de babaannesine çok düşkündü. Günlerce onun yanında kalsa ana babasını aramazdı. Swiss Oteli'nin terasında yemeklerini yerlerken ikisinin de içi bu bakımdan rahattı. Üstelik kız bu geceyi de babaannesinin yanında geçirecekti. Selma yarın akşam mesai çıkışında onu alacaktı. Kocaman istakozu iştahla yerlerken Selim, bu sabahki muhtar basmacının %70'lik zam haberini karısına zevk ve gururla anlattı. Selma'nın gözleri yaşardı. Kocasının nasıl çalışkan ve başarılı bir bilim adamı olduğunu biliyordu. İşte özel ve yarısı yabancı sermayeden kurulmuş bir müessese, kocasına başarısından ötürü alışılmışın dışında büyük bir zam yapmıştı. Karşısında oturan genç adama gurur ve hayranlıkla baktı. O hayatın her şeyiydi. Her geçen gün bunu biraz daha iyi anlıyordu. 7 milyonu geçen bir hesap geldi. Selim bunu zevkle ödedi. Mehtap'ın gümüşü parıltıları altında yedikleri bu yemeğin zevki paraya vurulamazdı. Fakat kocasına kıyasen daha tutumlu olan ve evin bütçesinden sorumlu Selma, kocasına hissettirmemesine rağmen ödedikleri faturayı mevcut ihtiyaçları için daha rasyonel bir şekilde kullanamamanın sıkıntısını duydu içinde. Ama Selim'e bunu hiç hissettirmedi. Eve döndüklerinde saat 12'yi geçiyordu. İkisi de yorgun ve içtikleri şampanyanın hafif mahmurluğu içindeydiler. Selim telefonun başına geçip evde yoklarken arayan birinin olup olmadığını anlamak için cihazı açtı. Birisi iki kere aramış ama nedense ismini vermeden telefonu kapatmıştı. Böylelerine bozuluyordu. Ne saçma bir davranıştı bu. İnsan arıyorsa adını da vermeliydi. Fazla üstelemedi. Kapıların kilitlerini kontrol etti. Karısının arkasından yatak odasına çıkmak için merdivenleri yürürken çalışma odasının aralık kapısının içerideki anormalliği fark etti. Hızla gelip elektrik düğmesini çevirdi. O da birden ışığa boğuldu. Gördüğü manzara karşısında gözleri fal taşı gibi açıldı. O da darmadağınıktı. Tavana kadar yükselen kitaplıktaki pek çok kitap yerlere serilmişti. Dosyaları, zarfları taranmış, birileri anlayamadığı bir şeyler aramıştı. Şaşkınlığı arttı Selim'in. Bu bir hırsızlık olayı değildi. Evdeki taşınması kolay kıymetli eşyalar, gümüş takımlar yerli yerindeydi. Hatta çalışma masasının gözündeki dolarlara bile dokunulmamıştı. İçini bir huzursuzluk kapladı. İki gecedir birisi evini ziyaret ediyordu. Karısının heyecana kapılmaması için çabuk çabuk kitapları yerlerine yerleştirdi. Dosya ve zarfları topladı. Masanın üzerine yığdı. Yerlerinden çıkarılmış çekmeceleri taktı. Devrilmiş resim, vazo gibi ufak tefek aksesuar yerleştirdi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yavaş yavaş yukarı çıktı. Selma çoktan yatağa girmişti. Uykulu bir sesle, "Nerede kaldın kuzum?" diye sordu. Ve Selim'in vereceği cevabı bile bekleyemeden uykuya daldı. Ertesi sabah Selim, işine giderken yol boyunca olayı düşünüp durdu. Arabasını fabrika bahçesinde gölge bir yere park ederken, dün gece olanların akla yakın bir izahını hala yapamamıştı. Kim ya da kimler evinde ne aramışlardı? Aradıkları şeyin ne olduğunu anlasa belki arayanların kimlikleri hakkında da bir kanaat sahibi olabilirdi. Ama bildiği tek şey vardı. Evin aranmasının sebebi hırsızlık değildi. Geceyi aklı karışmış, düşünceli ve biraz da tedirgin geçirdiğinden sabah geç uyandı. Laboratuvara girdiğinde fabrikadaki mesai saati çoktan başlamıştı. Gerçi onlara belirli çalışma saatleri uygulanmıyordu. Çünkü laboratuvar çalışmaları pek saate gelmezdi. Bazen sabahın köründe gelir gecenin 12'sine kadar ara vermeden çalışırlardı. Fazla mesaiden de ücret talepleri olmazdı. Buna karşın işe geliş gidişlerinde de kimse onlara laf etmezdi. İçeri girince Selim, "Herkese günaydın," dedi. Ottohan gülümserken, Doktor Kenan elindeki ince deney tüpünü sallayarak soğuk bir şekilde "Günaydın," diye karşılık verdi. Selim arkadaşının sesindeki gerginliği fark ederek hayretle yüzüne baktı. O hayatta tanıdığı en canlı ve neşeli kişilerden biriydi. Gülümsemesi eksilmeyen hayat dolu bir insan. Dikkatle yüzüne baktı. Yanına yaklaşarak "Sinirli gözüküyorsun, hayrola ne var?" diye sordu. Doktor Kenan homurdanarak "Herhalde dün gece bir laboratuvara girmiş ve benim bilgisayara yüklediğim bazı önemli programlar silinmiş," dedi. Selim ister istemez ürperdi. Doktor Kenan'ın söyledikleriyle kendi evindeki arama arasında bir ilişki kurdu. Olabilir miydi acaba? Sonra aklına gelen düşünceyi beyninden savmak istedi. Saçmaydı bu, olamazdı. İlim adamlarının hayal güçleri daima zengin olurdu. Şimdi kendisi de bu zenginlikten nasibini alıyordu. Ama onlar hayal ederken bile ilmi esaslardan ayrılmazlar, sebep sonuç ilişkisini hep ön planda tutarak düşünürlerdi. Kendi evinde her ne arandıysa, Doktor Kenan'ın bilgisayarının kurcalanması da aynı zamanda denk düşen bir rastlantıdan ibaretti. Öyle olması gerekiyordu. Hiç sesini çıkarmadı. Böyle anlamsız ve akla yatkın olmayan bir rastlantıyı açıklamayı uygun bulmadı. Ama aklından da atamadı. Çalışmaya başladığında içindeki tedirginlik daha da artmıştı. Öğleye doğru laboratuvarın kapısı açıldı. Üç kişi içeriye girdi. Laboratuvardaki bilim adamları arkalarında oluşan gürültüyü anlamak için merakla başlarını işlerinden kaldırdılar. Kulakları çalışma esnasında alışa geldikleri monoton seslerden gayrısına yabancıydı. İçeriye personel müdürü Hakkı Zafer, idari işler yardımcısı Metin Teksoy ve Karl Weber girmişti. Selim'den gayrısı Karl Weber'le henüz tanışmamışlardı. Doktor Kenan, suratı asık bu ziyaretin sebebini anlamaya çalıştı. Personel müdürü, "Arkadaşlar, size yeni idari işler müdürü Karl Weber'i tanıştırayım," dedi. Bundan böyle kendisi fabrikanın idari işlerinden sorumlu tek yetkili olacaktır. Karl Weber soğuk ama ciddi adımlarla yürüyüp önce bölüm şefi Doktor Kenan'ın elini sıktı. Adamın kibar ve ölçülü davranışlarına rağmen insanlara tepeden bakan o soğuk tavrından Doktor Kenan'ın da hoşlanmadığını Selim hemen hissetti. İkisi de zoraki bir edayla "Memnun oldum," dediler. Adamın vatandaşı Ottohan'a takındığı tavır da aynı ölçüde soğuk ve ilgisizdi. Selim içinden "Belki adamın yapısı bu," diye geçirdi. Personel müdürü Selim'i tanıştırırken Karl Weber ilk defa suni bir gülümsemeyle "Herr Alper'le dün tanışmıştık," dedi. Weber ayakta dikilip ellerini önünde kavuşturarak önce nazik bir edayla hal hatır sordu. Laboratuvardaki ilmi çalışmaların mahiyeti hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için onlardan kaba taslak malumat alıp başarılar diledi. Konuşma bu kadarla bitse Selim az kalsın adamı ilk gördüğünde edindiği intibada yanıldığını sanacaktı. Fakat Weber gözlerindeki delici bakışları bilim adamlarına çevirip "Fabrikayı gezdim, her tarafı gördüm," dedi. "Selefim Herr Habermas üzgünüm ki burada kötü bir yönetici olarak çalışmış. İş ve çalışma düzeyi Merkez Gras'ın standartlarının çok altında. İlk iş olarak bu düzeyi şirketin alışılagelmiş kalıplarına eriştirip belli bir standarda kavuşturacağız. 2 gün içinde yeni bir yönetmelik hazırlayacağım. Umarım tüm personel bu yeni yönetmeliğe aynen uyar. Selim yan göze Doktor Kenan'a baktı. Genç meslektaşı garip garip yeni müdüre bakıyordu. Weber'in otoriter ve iğneleyici konuşması doktoru rahatsız etmişe benziyordu. Doktor Kenan kaşlarını çattı, tiz bir sesle sordu. Herr Weber, bahsettiğiniz bu yönetmelik neler getirecek? Alman da bir an susup Doktor Kenan'ı süzdü. Sanki daha şimdiden bir başkaldırma sezinliyor gibiydi. Gras'ın sınırları dahilindeki her şeyi dedi. Sonra asık bir suratla devam etti. Öğrendiğime göre fabrikada 247 kişi çalışıyor. Bu rakama izinli ve hasta olanlar dahil değil. Biliyor musunuz ki bu sabah tam 36 kişi 10 ile 30 dakika arasında değişen zamanlarda geçerek giriş kartı bastılar. Büyük bir laubalilik bu. Olacak şey değil. Bu ve buna benzeri ihtimallerin derhal önlenmesi lazım. Selim tekrar Kenan'a baktı. Doktor Kenan sinirlenmiş görünüyordu. Otto Hahn ise her zamanki gibi kıpkırmızı kesilmişti. Burası ilmi çalışmaların yapıldığı bir tetkik laboratuvarıdır Herr Weber dedi Kenan. Sesi tiz ve biraz yüksek çıkıyordu. Burada çalışan arkadaşlar saatle kayıtlı olamazlar. Bizim için mesainin başlangıç ve bitiş saati diye bir kavram yoktur. Bazen burada sabaha kadar kalırız. Böyle bir genelge yayınlarsanız komik olur. Karl Weber'in gözleri buz gibiydi. Üzgünüm her doktor ama bu bölümde de giriş çıkışları kontrol etmek zorundayız. Bundan böyle istisnasız herkes giriş çıkışlarda kart basacaktır. Çalışanların saatlerini ve mesaiye gösterdikleri ciddiyeti böyle saptayacağız diye cevap verdi. Doktor Kenan fena halde sinirlenmişti. Burnundan solur gibi bir hali vardı. Bu bölümün yetkilisi ve sorumlusu benim. Biz ayrı bir üniteyiz. Kendi personelim hakkında da gerekli raporları ben düzenlerim. Çalışmalarından memnun olmadığım arkadaşlar hakkındaki şikayetlerimi de ilgililere ben iletirim. Bunu böylece bilin. Karl Weber gülümsedi. İlgili dediğiniz kişi, bundan böyle burada benim. Ve bütün çalışma düzenini ben saptayacağım. Emirlerimin titizlikle uygulanmasını rica edeceğim. Yine de bir şikayetiniz olursa, bunu yazılı olarak idareye bildirebilirsiniz. Umarım söylediklerim anlaşılmıştır. Doktor Kenan adeta donmuş gibi kaldı. Söyleyecek bir şey bulamadı. Selim'in Karl Weber'in arkasındaki personel müdürüyle idari işler yardımcısına gözü takıldı. İkisi de utanmış gibi önlerine bakıyorlardı. Yeni müdür söyleyecekleri bitmiş gibi arkasını dönüp "İyi günler beyler" diyerek yürüdü. Peşindekiler de başları önlerinde onu takip ettiler. Kapı kapanınca Doktor Kenan Türkçe küfür ederek elindeki boş cam tüpü yere fırlattı. Tüp beyaz fayans üstünde şıngırdayarak kırıldı. İki arkadaş öğle yemeğini fabrikanın yemekhanesinde yediler. Otto Hahn genellikle yemeğe inmezdi. Ağır yağlı Türk yemeklerine alışamadığını söyleyerek öğleyin ya evden getirdiği bir sandviç ya da bir yoğurtla idare ederdi. Doktor Kenan'ın ağzını bıçak açmıyordu. Az evvel laboratuvarda yeni müdürle aralarında geçen tartışmadan sonra gerilen sinirleri bir türlü yatışmamıştı. Oldu mu böyle olur işte. Bütün aksilikler üst üste gelir diye homurdanıyordu. Karpuz diliminin çekirdeklerini ayıklamakla meşgul olan Selim, içindeki merakı yenemeyerek sordu. Şu bilgisayar işine ne diyorsun? Kim oynamış olabilir? Vallahi bilmiyorum, deli olacağım. Başıma bir de bu dert çıktı şimdi diye söylendi. Selim, bildiğim kadarıyla laboratuvarı daima son çıkan kilitler. Anahtar sadece 5 kişide var. Bir daha deme Fikri Efendi de. Gece bekçilerinde anahtar yok değil mi? Kenan ağzındaki lokmayı yutarken hayır yok diye cevapladı. O halde? Ne o halde? Sen ne demek istiyorsun? Selim'in manidar bakışları karşısında Kenan elindeki çatalı ağzına götüremeden tabağın kenarına bıraktı. Kara gözlerini bir kuşku bulutu kaplamış gibiydi. Bir süre arkadaşının neyi kastettiğini düşündü. Sorusunu ineledi. Bir şey mi ima etmek istiyorsun? Selim oturduğu iskemleye yaslandı. Sonra ağır ağır, bilgisayardaki program kendi kendine silinmeyeceğine göre bunu birinin yapmış olması lazım değil mi? Kenan cevap vermedi. Arkadaşının devam etmesini bekledi. Fikri Efendi'ye sordun mu? Dün gece veya bu sabah temizlik için laboratuvara girmiş mi? Sordum tabii. Girmediğine dair yemin billah teminat verdi. Bilirsin zaten bizim laboratuvardan ödü kopuyor. AIDS işittiğinden beri biz yokken adımını bile içeri atmıyor. Ben de öyle düşünmüştüm. O zaman geriye anahtar sahibi 5 kişi kalıyor. Bu sen ve ben olamayız. Tarık Bekir izinde. Daha evvelki gün Paris'ten atılmış kartını aldık. Kimsenin günahını almak istemiyorum ama geriye Servet Şahin'le Otto Hahn kalıyor. Doktor Kenan başını kaşıdı. Tereddütle arkadaşının yüzüne baktı. Sen galiba benden bir şeyler saklıyorsun. Seni böyle düşünmeye sevk eden nedir? Bütün bu kişilerle uzun süredir beraberiz. Aklına ne geliyor? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Buna daha sonra temas edeceğim. Ne dersin? Acaba Servet Şahin senin bilgisayarla oynamış olabilir mi? Ama neden? Ondan böyle bir davranış beklemek için ortada bir sebep yok ki. Selim yutkundu. Kısa bir tereddütten sonra, bilgisayara yüklediğin ve bizlerin bilmediği gizli bir veri var mıydı? Kaşları çatılan Kenan, hayır dedi, böyle bir şey yok. Sonra dehşetten gözleri açılarak Selim'in yüzüne baktı. Yoksa antijenle mi ilgili? Selim karpuz dilimini ağzına attı. Sakin sakin, olabilir dedi. İkisi de bir an sessiz kaldılar. Doktor Kenan ne diyeceğini bilemeden arkadaşının yüzüne baktı. Bu olasılığı kabul etmek istemiyordu. Hayır, olamazdı bu. Bunu düşünmek bile ürkütücüydü. Nihayet, bu olasılığı da nereden çıkardın diye sordu. Omuzlarını silkti Selim. Bilmiyorum, daha doğrusu emin değilim diye fısıldadı. Yalnız iki gecedir evin bilinmeyen kişiler tarafından kurcalanıyor. Doktor Kenan şaşkınlıkla, ne? Diye bağırdı. Bağırması yemekhanedeki çatal bıçak gürültüsü arasında duyulmadı. Evet diye devam etti Selim. İlk gece bunu mühimsemedim. Belki basit bir hırsızlık olayıdır diye düşündüm. Gece yarısı derin uykumu bir ses bölerek uyandırdı. Merdivenleri indim. Mutfaktan madeni bir ses geliyordu. Cızırtı gibi. Belki duyduğum sesin tam tarifini yapamıyorum. Sanki biri mutfak kapısının camını kurcalıyordu. Bir süre bekleyip dinledim. Sonra bir koşu gidip kapıyı açtım. Kimseler yoktu. Ama kapının kurcalandığından emindim. Sesleri gayet iyi duymuştum. Sakın kedi köpek gibi bir hayvan olmasın. Mesela bir kedinin cam kapıyı tırmalaması falan gibi. Yapma Kenan. Bunu ayırt edemeyecek kadar aptal mıyım? Doktor sustu. Ertesi gece ise birinin eve girdiği açıkça belliydi. Selma ile yemekten dönmüştük. O uykulu uykulu yatağa gitti. Ben de kapıların kilitlerini kontrol edip yukarı çıkarken çalışma odamın açık kapısına gözüm takıldı. İçeriye girdim. Etraf allak bullaktı. Kitapların çoğu yere indirilmiş, yazı masamın çekmeceleri açılmış, dosyalarım etrafa saçılmıştı. Belli ki bir şey aranmıştı. Eni konu huzursuz olmuştum. Çünkü hiçbir şey çalınmamıştı. Hatta çekmecedeki dolarlar bile duruyordu. Kenan'ı derin bir düşünce almıştı. Hiçbir yorum yapmadı. Sadece, Selma bu işe ne diyor diye sordu. Onun haberi bile yok. Ben de bir şey söylemedim. Bilirsin o mizacen biraz telaşçıdır. Hemen paniğe kapılır. Hadiseyi olduğundan da fazla büyütür. Ayrıca korkmasını istemiyorum. Selim kısa bir kararsızlıktan sonra, dahası da var ama bunu söylemeye bir türlü dilim varmıyor dedi. Sıkılmışa benziyordu. Kenan merakla sordu. Nedir o? Kapının kurcalandığı gecenin sabahında bahçede yarısı kopuk bir anahtar kılıfı buldum. Otto Han'ın kılıfıydı bu. Nereden biliyorsun? Selim dik dik arkadaşının yüzüne baktı. Sen hiç Otto'nun anahtarlığını gördün mü? Doktor omuzlarını silkti. Herhalde görmüşümdür. Ama hatırlamıyorum. Neden sordun? Bir özelliği mi var?